Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcılarımız Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, görüşleriniz için bize @canacun Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Doğu Guta, kimyasal silah saldırısı ve Trump'ın açıklamalarını konuşacağız. Doğu Guta'da rejim güçleri tarafından kimyasal silah saldırısı düzenlendi. Düzenlendiği söyleniyor. Evet. Rejimin kimyasal silah saldırısı yaptığını gösteren veriler nelerdir? Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da buna sessiz kalınmayacağını söyledi ve askeri yetkililerle Suriye rejimine olası askeri operasyonu konuşuyor. Ve şu sıralarda Amerika'dan bu konuda bir açıklama bekleniyor. Siz bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz?
Evet. Tabii 7 Nisan'da ne yazık ki yine Suriye'de insanlık adına çok üzüntü verici görüntülere şahit olduk. Bir anda Guta'da, Duma bölgesinde, Doğu Guta'da rejimin yeniden kimyasal silah kullanarak sivilleri hedef aldığı ortaya çıktı. Çok sayıda, düzinelerce, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere sivil insan burada hayatını kaybetti. İlk gelen veriler mağdurların görüntülerinden yapılan değerlendirmelerde, uzmanların bu konuda yaptığı değerlendirmelerde sinir gazının kullanmış olma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor, düşünülüyor. Amerika'dan da bu yönde açıklamalar geldi. Tabii rejim bu anlamda çok sabıkalı bir durumda. Savaşın başından beri, 2012'nin ortalarından itibaren kimyasal silah kullanmaya başladı. Daha ziyade klor gazı kullanıyordu cephe
daha
hatlarında.
Daha önce de evet. Kullandı.
Ama tabii sinir gazını da farklı kimyasal silahların farklı versiyonlarında kullandığını biliyoruz. Yapılan çalışmalar 215 defa en azından rejimin ülke sattığında cephe hatlarında çoğunlukla da sivilleri hedef almak üzere kimyasal silah kullandığını bize gösteriyor. Bu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti. Tabii özellikle Duma'da yine daha önce 2013'te yanlış hatırlamıyorsam yapılan böyle bir saldırıda binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Ve o dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Obama bir kırmızı çizgi ilan etmişti. Eğer kimyasal silah kullanırsa rejim müdahale edeceğini ortaya koymuştu. Ama Obama kararlı davranmadı ve bu sözünden geri adım atarak rejimi hedef almadı. Muhalifleri de aslında desteklemeyi ondan sonra adım adım Amerika Birleşik Devletleri'nin bıraktığını gördük. Ama o dönemde bir şey yapıldı. Rusya'nın da devreye girmesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilgili bir karar aldı ve rejimin elinde bulunan tüm kimyasal silahların ve üretim kapasitesinin yok edilmesi kararı aldı. Bunun sahada uygulandığı iddia edildi ama bundan sonra da rejimin müteakip seferler saldırılarına devam ettiğini gördük. Yine tam 7 Nisan'da aslında rejim 2017 yılında da İdlib'in Şeyhun bölgesinde kimyasal saldırıda bulundu. Trump iktidarında Amerika Birleşik Devletleri güç göstermek adına bu dönemde bir müdahalede de bulundu ve Amerika'nın Akdeniz'de bulunan destroyerlerinden işte bu güdümlü füzeler, Tomahawk füzeleriyle rejimin Humus'taki en önemli havalimanı olan, hava üssü olan Şeyrat üssü hedef alındı. 59 tane o dönemde füze kullanılmıştı. Şimdi de benzer bir durum oluştu. Tabii rejim bunu neden yaptı ve nerede yaptı? Bunun belki biraz altını çizip dinleyicilerimize anlatmamız gerekiyor. Şimdi Doğu Guta bölgesi savaşın başından beri hemen Şam'ın içerisinde çok stratejik açıdan öneme sahip bir yer var. Muhalifler bu bölgeyi kontrol altına aldılar ve 7 yıl boyunca kuşatma altında olmalarına rağmen askeri açıdan da insani açıdan da büyük bir direnç gösterdiler. Ama son dönemde özellikle Rusya'nın ve İran'ın da desteğiyle rejim bölgesi Guta'yı ciddi anlamda hedef almıştı. Buraya çok yoğun asker açıdan harekat düzenliyordu, bombardıman yapıyorlardı. Binden fazla sivilin de bu son birkaç haftalık saldırılarda hayatını kaybettiğini biliyorduk ve muhalifler askeri açıdan adeta belli bölgelerde yenilgiye uğratılmışlardı ve anlaşmalar yoluyla bölgeden çıkmaya başlamışlardı. Ama tabii özellikle Guta bölgesinde İslam ordusunun, Ceyşul İslam'ın kontrol ettiği bölgelerde ise görüşmeler devam ediyordu. Burada muhalifler silah bırakmamıştı ve sürecin hangi yöne doğru evrileceği ile ilgili belirsizlik vardı. Rusya burada ara bulucuydu ve bu Ceyşul İslam'ın en azından bir yerel polise dönüşeceği ve kendi bölgesini kontrol edeceği bir anlaşma noktasında görüşmeler yapılırken rejim doğrudan burayı kimyasal silahla hedef aldı. Tabi bu bir emir komuta zincirinde bilinçli bir şekilde yapılmış bir saldırı mı? Yoksa bölgedeki yerel bir rejim generalinin, askerin yaptığı bireysel bir saldırı mı? Onu da çok emin değiliz açıkçası. Hı hı. Ama sonucu değiştirmedi. Orada düzinlerce sivil hayatını kaybetti. Çünkü rejimin belli noktalarda artık komuta kontrolü kaybettiğini biliyoruz. Hı hı. Yerel askeri güçler, generaller adeta savaş lordlarına dönmüş durumdalar ve sırf intikam almak için bile oradaki sivil unsurları hedef almış olabilirler.
Esed'den bağımsız hareket etmiş olabilirler diyorsunuz.
Evet, yani komuta kontrolünün dışına çıkarak da bu tarz bir saldırı yapmış olabilirler. Ama bu doğrudan Esed tarafından da bu emir verilmiş de olabilir. Bunu tam olarak bilmek mümkün değil ama bu saldırıdan kesinlikle ben rejimin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü rejim kaynakları ve Rusya, İran şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Neden zaten kazandığımız bir bölgede kimyasal silah rejim kullansın ki Amerika'nın tehditleri ortadayken? Evet, bu bir yönüyle haklı bir bakış açısı olabilir ama şunu bence ortaya koymak gerekiyor. Rejim şu ana kadar savaşın başından beri ne zaman rasyonel hareket etti? Yani gerçekten rasyonel bir karşımızda hükümet olsaydı, silahlı güç olsaydı kendi halkını 7 yıl boyunca varil bombalarıyla öldürmezdi. 215 defa şu ana kadar kimyasal silah kullandığını söylemiştik. Bunu yapmazdı. DAEŞ gibi bir örgütü Irak'tan gelmesine olanak sağlayarak onu sahada araçsallaştırmaya çalışmazdı. Ayrıca şunu da ortaya koymak gerekiyor. Rejim sadece askeri olarak muhalifleri yenilgi uğratmaya çalışmıyor. Aynı zamanda demografik mühendislik de yapıyor. Hı hı. Kendi yönetebileceği bir nüfus yapısı oluşturmak istiyor. Bu bağlamda da muhalefeti destekleyen sivil insanların da bölgeden çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Kimyasal silah kullanması bu bağlamda çok önemli.
Doğu Guta'da Şam'a çok yakın bir bölge değil
tabii
mi?
Tabii. Stratejik açıdan çok önemli. Hı hı. Şam'ın hemen içerisinde yer alıyor ve bu bölgenin askeri olarak ele geçirilmesi ve nüfus yapısının değiştirilmesi hem rejim için hem ona destek veren İran için bence çok önemli. Saldırının arkasında bu tarz bir motivasyon da olabilir diye düşünüyorum.
Peki Doğu Guta kimin kontrolündeydi? Ceyşül İslam'dan evet, bahsettiniz. Evet. Beyaz Baretlilerden bahsediliyor. Bunlardan bunlar kimlerden oluşuyor?
Yani şöyle, askeri açıdan baktığımızda tabii Ceyşül İslam, İslam ordusu oradaki en önemli askeri güçtü. Bununla birlikte Feylekur Rahman gibi, Ahrar-ı Şam gibi ve Heyet-i Tahrir-i Şam gibi bazı muhalif yapılar da daha düşük ölçekte olmak üzere askeri açıdan varlık gösteriyorlardı. Ama ana omurga burada Ceyşul İslam'dı ve Ceyşul İslam uzun süre oradaki direnişin liderliğini yaptı ve rejime de çok ciddi anlamda askeri kayıplar verdirdi. Ceyşul İslam'ın yapısına baktığımızda Suriye ordusundan ayrılan profesyonel askerlerin ciddi anlamda etkili olduğunu görüyoruz. Yine yüksek teknoloji silahlara sahipti, zırhlı araçlara, tanklara sahip bir yapılanmaydı ve rejime karşı çok ciddi zayiat verdirmeyi başardılar süreç boyunca.
Peki buradaki muhalifler de sanırım Doğu Guta'dan ayrılacak ve tamamen Esed rejiminin kontrolü altına alınacak değil mi Doğu Guta?
Yani tabii şu anda bir askeri müdahale bekleniyor. Bu gerçekleşirse rejime ve kapsamlı olursa Doğu Guta'da son kalan muhalif unsurların durumu ile ilgili yeni bir gelişme olabilir. Ama normal şartlarda zaten aslında çoğu bölge rejime teslim edildi ve hem siviller hem silahlı unsurlar burayı terk ettiler. Bunların önemli bir kısmının da Türkiye'nin nüfuz alanındaki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine ve bir kısmının İdlib'e geçtiğini biliyoruz. Şimdi Ceyşul İslam da son kalan unsurlar olarak Duma'dan özellikle çıkış yapmaya başladılar. Bunların da Türkiye nüfuz alanındaki bölgelere doğru nakli söz konusu. Tabii ciddi anlamda silahlı askeri eğitimli muhalifler şimdi Türkiye'nin nüfus ettiği bölgelere geliyorlar. Şimdi bunların yönetilmesi ve mevcut Türkiye'nin oluşturduğu milli orduya entegrasyonu önemli olacak. Yine İdlib'in içerisindeki askeri dengelerde de yeni gelenlerin ciddi bir etkisi olacak. Bu da tabii Türkiye'nin özellikle dikkate alması gereken bir unsur. Tabii çok sayıda sivil de geliyor. Bunun da altını bence çizmemiz gerekiyor. 10 binlerden bahsediyoruz. Belki 100 binden fazla sivil Türkiye'nin kontrol ettiği alanlara gelecek. Onlara çeşitli kamplar hazırlandı ve onların ikame edilmesi, burada insan ihtiyaçlarının karşılanması da tabii ayrı önem arz ediyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki bölgelere sanırım yerleştiriyorlar.
Ve bir kısmı İdlib'e olmak üzere tabii bu hatta yerleştirecekler.
Peki Doğu Guta'daki çatışmaların sonlanması durumunda sivillerin bölgeye geri dönmesi mümkün olacak mı?
Pek zannetmiyorum. Yani şu anda işte kimyasal silahla hedef alınan sivillerin geri döneceğini, zaten amaç da belki onları bu şekilde korkutmak ve bir daha geri dönmelerini engellemek, mümkün kılmamak diye düşünüyorum.
Rejimin kimyasal silah saldırısı üzerine Amerika, Fransa, İngiltere'nin sert açıklamaları oldu. Hatta şu anda Amerika'nın bir toplantısı da söz konusu. Sizce Batılı ülkeler askeri müdahalede bulunacak mı?
Tabii işte asıl mesele bu. Şu anda tüm dünya aslında gözlerini yeniden Suriye'ye çevirdi. Trump çok sert açıklamalar yaptı. Daha önceden de zaten kimyasal silah kullanımından sonra askeri olarak hedef alacağını aslında söylemişti, deklar etmişti. Hatta bu olaydan önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa ve İngiltere ile birlikte rejime karşı askeri bir müdahalede bulunmak adına hazırlık yaptığını da biz biliyorduk. Şimdi ellerine bir fırsat da geçti ve tüm emareler, işaretler bir harekatın olacağını bize gösteriyor. Trump onların kendi Amerika'nın Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı, çeşitli kararlar aldılar. Askeri opsiyonları değerlendirdiklerini ifade ettiler. Tabi bir yandan da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde paralel bir süreç var. Evet. Burada da işte Batılı ülkeler ve onlarla birlikte hareket eden ülkelerin Suriye'ye karşı çok net bir karar çıkartma girişimi var. Ama Rusya'nın bunu önlediğini şu anda görüyoruz. Bu akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylama muhtemelen yapılacak ve Rusya muhtemelen yine veto edince artık gözler tamamen askeri harekata çevrilecek. Şu anda Amerika'nın bölgede Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çeşitli savaş gemileri var, destroyerler ve bunların kruz dediğimiz güdümlü füze atma kapasitesi var. Daha önce işte 2017'deki Şeyrat Hava Üssü'ne bölgedeki gemilerden Tomahawk füzeleriyle bir saldırıda bulunmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bölgeye yeni bir uçak gemisi ve onunla hareket eden filonun gönderildiğini biliyoruz. Bölgede İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a üsleri var. Fransa'nın ve İngiltere'nin oradan müdahaleye katılması söz konusu olabilir. Ama soru şu bence artık, yani bir müdahale gelecek. Ama bunun kapsamı bence asıl önemli olan. Geçen seferki gibi böyle bir makyaj operasyon mu olacak? Yoksa gerçekten sahici bir şekilde rejimi gerçekten ciddi anlamda hedefleyecek. Ciddi bir zayiat verdirecek şekilde. Hatta rejimin yeniden artık devrilmesine yönelik yeni bir süreci başlatacak bir askeri harekat mı olacak? Bu asıl belirleyici ve Rusya'nın buradaki pozisyonu. Rusya tabii öncelikle bir kimyasal bir saldırı olmadığını iddia ediyor. Rejimi korumaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çeşitli adımlar atarak süreci uzatmaya çalışıyor. Askeri açıdan da çok sert söylemlerde bulunuyor. Ama Rusya'nın askeri kapasitesi bölgede Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'yı dengelemekten çok uzak. Dolayısıyla bu ülkeler kararlı bir şekilde rejime hedef almak isterlerse Rusya'nın yapabileceği çok da fazla bir seçenek yok. Yani doğrudan Amerikan uçaklarını düşürmeye ve onunla karşı karşıya gelmeyi göze alacağını zannetmiyorum. Bu ihtimal yok ama bence Rusya ilk başta bekle gör yapacak. Harekatın sadece birkaç rejim üssünü mü hedefleyeceği yoksa geniş kapsamlı bir harekat olduğunu anlamaya çalışacak. Ardından tek yapabileceği şey Amerika'nın bazı seyir füzelerini işte kendi hava savunma sistemleriyle düşürmek yönünde olabilir. Bunun dışında yapabileceği, atabileceği çok bir adım yok bence.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Bogdanov şöyle bir açıklama yapmış. Rusya ve Amerika'nın Suriye'de doğrudan çatışması gibi bir tehdidin olmadığını söylemiş. Evet. Böyle bir tehdit sizce?
Yani çok karmaşık ve kompleks bir denklem oluşacak. Şimdi birçok aktör var ve bu aktörlerin farklı çıkarları ve müdahaleleri söz konusu. Aynı anda İsrail'in daha bir gün önce işte T4 havalimanına Lübnan üzerinden askeri harekat düzenlediğini gördük. Sağda Rusya'nın askeri güçleri var. İngiltere, Amerika, Fransa aynı anda bir askeri harekat düzenleyecek. Rejimle Rusya'nın hava savunma sistemleri arasında bir entegrasyon var. Sahada birçok asker üsse Rus askerleri var.
Ve İran
tabii, İran her şeyden öte hem milis güçler olarak hem doğrudan devrim muhafızlarına bağlı güçlerle sahada. Türkiye'nin Türk ordusu var. Onlarla birlikte hareket eden muhalifler var. DAEŞ'le varlığını koruyor. Bir yandan PKK var. Çok kompleks, dinamik bir süreç ve böyle kapsamlı bir askeri harekat düzenlenirse Rusya ile batılı ülkelerin gerçekten karşı karşıya gelme ihtimali belli bir ölçekte var. Ama bunun böyle tam bir konfrontasyona dönüp karşı karşıya geleceklerini düşünmüyorum. Ama yerel ölçekte çeşitli kazalar da yaşanabilir. Birbirlerine elektronik önleme yapabilirler. Rus hava savunma sistemleri Amerikan uçaklarına kilitlenebilir. Seyir füzelerini düşürmeye çalışabilir. Birbirlerine karşı kesinlikle hamle yapacaklar ama böyle büyük bir çatışma dinamiğinin oluşacağını zannetmiyorum açıkçası.
Peki böyle bir durumda Türkiye'nin tutumu ne olacak sizce?
Tabii bu önemli.
Türkiye'nin yeri ne olacak orada?
Söyleriz. Milyon dolarlık soru bu. Yani tabii Türkiye şimdi şu an için bekle gör politikası içerisinde. Türkiye'nin temel Suriye politikasını bence anlamamız lazım bu soruya yanıt vermek için. Türkiye temelde Esed rejiminin meşruiyetini yitirdiğini ve devrilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun için de çok uzun yıllar aslında Suriye muhalefetine yatırım yaptı, askeri destek verdi. Ama sonuçta Esed rejiminin askeri yollarla devrilmeyeceğini Türkiye'ye inandıran asimetrik bazı gelişmeler oldu. İşte Rusya'nın savaşa dahil olması, İran'ın ağırlığını koyması, batılı ülkelerin muhaliflere verdiği desteği kesmesi Türkiye'yi yalnızlaştırdı ve Türkiye en azından Suriyeli muhaliflerin kazanımlarını koruyacak ve artık savaşı bitirecek bir süreci hayata geçirmek için Ruslarla anlaştı ve Astana sürecini hayata geçirdi mevcut denklemde. Ama şimdi eğer yeniden bir denklem değişikliği olursa, oyun yeniden amiyane tabirle kurgulanırsa Türkiye pozisyonu değiştirebilir. Bu da işte şu önemli: harekatın bir makyaj unsuru mu olacağı yoksa kapsamlı bir operasyon mu olacağına bağlı olacak. Eğer gerçekten kapsamlı bir harekat gerçekleşirse, rejimi devirmeye yönelik artık bir yönü olursa bu harekatın, Türkiye pozisyonunu değiştirecek ve rejime karşı yeniden bence şey yapacak, alan oluşturacak bu bağlamda. Ama eğer sadece bir makyaj harekat olursa Türkiye mevcut pozisyonunu korumaya devam edecek diye düşünüyorum.
Peki Amerika ve batılı ülkelerin yüz binlerce sivilin konvansiyonel silahlarla öldürülmesini göz ardı ederek sadece kimyasal silahlarla öldürülen siviller için tepki göstermesini nasıl buluyorsunuz?
Yani tabii batılı ülkeler tam bir 200'lük içerisinde. Bunun altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Nihayetinde Suriye devriminin başında desteklediler. Muhalifleri cesaretlendirdiler ama onları sonra yalnız bıraktılar. Kendi çıkarları doğrultusunda 600 bin sivili katletmiş olan rejime yönelik bir hamle yapmadılar ve tamamen aslında bu kimyasal saldırı, tabi insani duyarlılıkla bir alakası yok, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Az önce de ifade ettim, yeni gelişen denklemde özellikle Trump'ın çevresinde oluşan yeni kabine ve güç dinamikleri artık bölgede İran ve Rusya'yı hedef alan bir politika izlemeye başladı, strateji belirledi. Obama döneminde özellikle Amerika bölgede ciddi bir vakum yaratmıştı, boşluk oluşturmuştu. Bunu da Rusya'nın ve İran'ın doldurmasını tercih ediyordu. Ancak şimdi Trump ve Trump'ın etrafında özellikle oluşan güç dinamikleri doğrudan Rusya'yı ve İran'ı hedef almaya başladı. Burada da en kolay hedef, onların ana müttefiği Esed rejimi, kolay bir hedef. Hele ki böyle bir kimyasal saldırı olması ellerini de çok güçlendirdi. Bir fırsat gördüler ve şimdi ona karşı harekete geçecekler. Ama asıl büyük fotoğrafa baktığımızda hem İran'ın bölgedeki nüfus alanı hem de Rusya'nın nüfus alanının hedef alındığını ben görüyorum açıkçası.
Aslında Amerika ve Avrupa ülkeleriyle Rusya'nın arası geçen haftalarda ajan kriziyle de gelinmişti.
Evet, geçen haftaki programda da değerlendirmiştik,
evet, değerlendirmiştik
bunu. O da bir bahane. İşte o ajan krizini de çok büyütüp mübalağalı bir şekilde ele alıp Anglo-Sakson blok özellikle yine bu Baltık ülkeleri, Polonya vesaireyi de içine alarak çok sert bir şekilde Rusya'ya tepki verdiler. Bunu Rusya'ya karşı, Rusya'nın aleyhine kullandılar. 150'ye yakın Rus diplomat sınır dışı edildi. Yeni yaptırımlar uygulandı. Bunların da tabii Rus ekonomisine, yine İran'a çok ciddi etkisi olduğunu görüyoruz. Rus borsası bir günde %10'dan fazla değer kaybetti. Ruble devalue oluyor. İran çok ciddi ekonomik sıkıntılar içerisinde. Tabii Türkiye'de ne yazık ki bunların ekonomik açıdan bazı yansımaları var. Bugün Türkiye borsası da, para birimi de etkilendi. Ama orta vadede baktığımızda Türkiye bu süreçten kazanan olarak çıkabilir. Eğer gerçekten hamlelerini doğru yaparsa, Batı blokuyla veya batılı bazı ülkelerle işte Rusya, İran rejim cephesi arasında yaşanacak bir çatışma veya bir karşı karşıya gelişten Türkiye yararlanabilir. Çünkü iki tarafında Türkiye çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Bu bağlamda da Türkiye kendi çıkarlarını maksimize edebilir. İşte PKK'ya yönelik bazı hamleler yapılmasını sağlayabilir. Esed rejiminin her halükarda devrilecek olması Suriye muhalefetini Suriye'de ana oyuncu haline getirecek. Suriye muhalefeti üzerindeki en etkili ülkede Türkiye olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'nin özellikle bu Halep hattında, Hama'da, Humus'ta bu bölgelerde ciddi anlamda etkisini artırabileceğini, Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesini birleştirecek şekilde Terrifat gibi bölgeleri bu bağlamda ele geçirebileceğini görüyoruz. Yine Amerika ile yürütülecek müzakerelerde Membiş'te istediği sonuçlar alabilir. Dolayısıyla Türkiye açısından yeni oluşan denklem birçok fırsat da sunuyor açıkçası.
Zeytin Dalı Harekatı'ndan bahsediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durum nedir?
Yani Zeytin Dalı Harekatı resmi olarak sonlandırılmadı. Hı hı. Çünkü orada bazı hedefler var. Bunlardan bir tanesi işte Terrifat bölgesinin de sürece dahil edilmesi. Ama Türkiye tabii şu an için askeri bir hamle yapmıyor. Terrifat bölgesinin Rusya ile yürütülecek müzakereler yoluyla geçirmek ya da işte özgürleştirme çabasına bölgeden YPG'nin de çıkartıldığını biliyoruz ama rejim unsurları ve milis unsurları ve çok az sayıda belki PKK'lı unsur bölgede mevcudiyetini koruyor. İşte eğer kapsamlı bir harekat başlarsa rejime karşı, hı hı, Batılılar tarafından Türkiye'de bunu fırsata çevirerek bu bölgelerdeki kontrolünü artıracaktır diye düşünüyorum.
Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bakanlardan da açıklama geldi. Lavrov'un açıklamasına karşı sert tepki gösterdiler. Lavrov, Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine evet, geri vermeli demişti. Siz Afrin'in teslimi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ya bu hiçbir şekilde tabii masada değil, söz konusu değil. Cumhurbaşkanı, hı hı, Erdoğan da net bir şekilde biz kime vereceğimizi Afrin'i biliyoruz. Hı hı. Yeri geldiği zaman Afrinlilere o bölgeyi devredeceğiz dedi. Hı hı. Asla rejime Türkiye'nin orayı devretmesi gibi bir söz konusu olamaz. Tabii şu var, yani şimdi kartlar yeniden karılıyor ve eğer rejim hedef alınırsa kapsamlı bir şekilde Rusya Türkiye'nin yeni alacağı pozisyondan endişe duyuyor. Çünkü Rusya'nın temel amacı rejimin tamamen ülkeye yeniden hakim olmasını sağlamaya çalışmaktı. Ama şimdi eğer Amerika, Fransa, İngiltere gerçekten kapsamlı bir şekilde rejim hedef alırsa rejim yıkılma tehdidiyle karşı karşıya gelecek. Ve Türkiye'nin burada pozisyonu, muhaliflerle birlikte oluşturduğu pozisyon çok belirleyici olacak. Bu anlamda Rusya Türkiye'ye el gösteriyor. Eğer sen Batı blokuyla yeniden hareket edersen, bak Afrin'de ve diğer bölgelerde sana karşı ben yeniden harekete geçebilirim ve seni zor durumda bırakacak hamleler yapabilirim. Bu bir tehditti ama Türkiye de buna karşılık verdi ve bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi tabii herkes samimiyet testinden geçiyor ama şunu bence özellikle ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye ile Rusya garantörlüğünde bir Astana sürecinden bahsediyoruz ama Doğu Guta'da, Duma bölgesi de Astana süreci kapsamında çatışmazlık bölgesi olarak tanımlanmış bir bölgeydi. Ama buna rağmen rejimin Rusya ve İran desteğiyle bu bölgeyi hedef aldığını ve muhalifleri elimine etme açısından sivilleri de katlederek bu bölgeyi ele geçirme çabası içerisinde olduğunu gördük. Yani eğer burada bir samimiyet testinden geçecekse Rusya'nın Astana sürecinin ruhuna ciddi anlamda aykırı davrandığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten başından beri hiçbir zaman rejimin meşruiyetini kabul etmediğini, esetsiz bir çözümün olması gerektiğini de savunduğunu düşündüğümüzde bu yeni gerçeklik bu bağlamda aslında Türkiye'nin mevcut politikasına da çok ters olmayacaktır. Türkiye zaten bir barış oluşabilmesi adına ülkede Esed'in devrilmesi gerektiğini veya esetsiz bir çözümün olması gerektiğini savunuyordu. Şimdi bu konuda yeni bir gerçeklik ortaya çıkabilir. Tabii bunu harekatın doğası belirleyecek diye düşünüyorum.
Trump'ın son dönemindeki açıklamalarında Amerika'nın Suriye'den çıkacağını söylüyordu. Son gelişmeler evet, doğrultusunda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani aslında Beyaz Saray'dan bu konuda bir açıklama geldi. Şunu söylediler. Rejimi hedef alacak olmamız Suriye'den çıkmamamızı beraberinde getirmiyor. Yani gerçekten de Amerika rejimi kapsamlı bir şekilde havadan vurmaya başladığı takdirde rejimin devrildiği bir senaryoda askerlerini geride çekebilir. Aslında benim anladığım kadarıyla Trump'ın aklında olan şey şu. Amerika Suriye'deki askeri varlığını kısmen kademeli şekilde azaltıp bu bölgeleri özellikle Fransa gibi, işte Türkiye gibi NATO üyesi ülkelere devretmek kuzey bölgesini, hı hı, ve daha fazla İran'a odaklanmak, İran nüfus alanına odaklanmak. Bu Türkiye'nin de kabul edeceği bir seçenek olabilir. gerçekten PKK'ya yaptığı yatırımdan Amerika vazgeçerse YPG'nin elimine edileceği bir süreçte Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki nüfus alanını artırmayı elbette kabul edecektir. Ve İran'ın yerel güçleri, milis güçlerinin Suriye'den çıkartılması konusunda Amerika'ya destek verecektir. Bu Türkiye'nin de çıkarına ve Suriyeli muhaliflerin de talep ettiği, arzu ettiği bir denklem. Burada işte mesele şu. Yani Amerika ve Rusya arasında yaşanan bu gerilim, işte onların ittifak ağları arasında yaşanan çatışma sırasında iki tarafta Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyuyor ve kimin Türkiye'ye ne teklif edeceği ile ilgili bir mesele. Türkiye'nin bazı öncelikleri var. Bunlardan bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza edecek, Esed rejiminin devrileceği, Suriye'nin etnik ve mezhebi yapısına bağlı, dengelerine bağlı bir iktidarın oluşacağı bir çözüm. Tabi burada PKK'nın tamamen elimine edileceği bir denklem. Bunu kim daha yakın Türkiye'ye bu anlamda teklifte bulunabilirse, Türkiye onunla hareket etmeyi tercih edecektir diye düşünüyorum. Yani.
Şöyle bir haber de vardı. Bu haberin doğruluğu konusunda size sormak istiyorum. Türkiye'nin Manbij operasyon yapacağını açıklamasının ardından Amerika askerlerinin Manbij'de yeni bir askeri üs kurduğu haberi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani Amerika'nın bölgedeki üsleri derken tabii şunu altını çizmek lazım. Yani çok büyük böyle yatırım yapılarak inşa edilen üslerden bahsetmiyoruz. Amerika gidiyor bir iki tane binanın üzerine bayrak dikiyor. Çevresini çitle çeviriyor. Burası Amerikan üssü olarak değerlendiriliyor. Evet, Amerikan birkaç tane önemli askeri üssü var Suriye'nin kuzeyinde PKK bölgelerinde. Ama Manbij'deki üsler için ve yeni kurulan üsleri bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şu anda temel mesele şu: Amerika ile Türkiye Manbij konusunda müzakereler yürütüyor ve taraflar kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye Afrin'deki başarılı harekatı elini çok güçlendirdi. Manbij'de istikrarsız bir alan var. Bölgedeki Arap unsurlar, aşiretler PKK'ya karşı özellikle hareketlenmiş durumda. Bu Amerika adına Manbij'i yönetilemez kılıyor ve oradaki askeri varlığını artırarak hem kendi tahkimatını artırırken Türkiye ile yürütülecek müzakerelerde de elini güçlendirmek istiyor. Şimdi Tillerson döneminde aslında biz belli bir anlayışa varmıştık. Yani burada PKK'nın çıkartılacağı, Türk ve Amerikan askerlerinin birlikte Manbij'i kontrol edeceği bir senaryo. Şimdi yeni Mike Pompeo'nun devralmasıyla görevi yeniden müzakereler başlayacak. Ve ben büyük ihtimal Amerika'nın Manbij konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılayacağını düşünüyorum. Evet, CENTCOM'un bazı çekinceleri var. CENTCOM direniyor. Türk ordusunun bu bölgeye girmesini çok arzulamıyorlar. PKK'ya verdikleri bazı sözler olduklarını söylüyorlar vesaire. Ama büyük fotoğrafta, hele ki şimdi Rusya'yla bu kadar karşı karşıya gelindiği, rejimin hedef alınacağı, İran'a yönelik büyük bir belki de denklemin oluşturulduğu bir dönemde Amerikan Türkiye'yi küstürme, Manbij gibi meseleler üzerinden küstürme lüksünün olmadığını düşünüyorum. Mesele ideolojik bakmayanlar, Trump gibi daha pragmatik bakan isimler bence yeni kabinede, yeni işte Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton gibi isimlerin zaten PKK'ya yönelik açıklamaları vardı. Mattis, Savunma Bakanı da böyle bakıyor. Türkiye ile belli noktada anlaşacaklarını düşünüyorum. Bunu umut da ediyorum. Yoksa Türkiye'nin tabii B planı da hazır. Amerika eğer gerçekten Türkiye'nin taleplerini karşılamazsa, Türkiye askeri açıdan Manbij'e önce bölgeyi tamamen istikrarsızlaştıracak, sonra da askeri olarak yükleneceği bir denklemi de hayata geçirebilir.
Programımızın sonuna yaklaştık. Ben size son olarak şunu sormak istiyorum. Hollanda hükümeti Zeytin Dal Harekatı'nda Türk ordusuyla birlikte harekat yürüttü. ÖSO'ya para ve malzeme desteği verdiğini açıkladı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani Hollanda hükümetinin bölgedeki amacı nedir? İlk defa değişik bir ülkenin ismini duyuyoruz burada.
Yani tabii spesifik olarak ne kastediyorlar bilmiyorum açıkçası, ama şunu söyleyebiliriz. Suriye devrimi başından beri birçok batılı ülke, başta da Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Suriye muhalefetini destekledi. Bu sadece siyasi ve iktisadi, ekonomik bir destek değil, aynı zamanda askeri bir destekti de. Bunun içerisinde de bazı NATO üyesi ülkelerde, Fransa özellikle, İngiltere, Hollanda belki kısmen, bu ülkelerden bazılarıydı. Belki o yapılan açıklama bu bağlamdadır. Yani süreçten bahsetmişlerdir. Spesifik olarak son Zeytin Dalı Harekatı ile ilişkin Hollanda'nın nasıl bir pozisyon aldığını bu bağlamda bilmiyorum açıkçası.
Programımızın sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.